Ayrım 2. Kibrit Çöpleri. Murat Han Mungan. Sayfa 33. İlk. Genç kız biraz daha tanısaydık birbirimizi diye itiraz edecek oldu. Cılız bir ses, kararsız bir itirazdı bu. Ya o zaman birbirimizden hoşlanmazsak dedi genç adam. Sözlerini tartmasını bekleyip ardından ekledi. Bence bunu riske etmeye değmez. Gel sevişelim, sonra boşu boşuna birbirimizin aklında kalacağız. İlk sevişmeleri böyle oldu. Sonradan her ikisi de farklı nedenlerle doğru yapmış olduklarını düşündüler. Neden mi vurdum? Gözlerini dikmiş bana bakıyor, sanki bilmediğim bir şeyi biliyordu. Ben de çektim vurdum. Hala bilmiyorum. Belki o biliyordu. Cümleler. Sabaha karşı karşına çıkan bir yabancıya güven. O yabancı belki seni kalbinin yerlisi yapar. Eski defterlerinden birinde kendisine yazdığı notlardan biriydi bu. Kim bilir ne zaman karalanmış bu notu unutup gitmiş, nice sonra bulduğundaysa yüreğini ısıtmıştı bu cümle. Kimi unutkanlıklar insanın kendisine verdiği habersiz armağanlar gibi sahibine böyle geri dönerdi bazen. Günü kurtarırdı. Yaşamın içinde kıstırıldığını sandığın hangi günse işte onu. Çeşitli boylarda defterlere, kağıtlara yazdığı bu dağınık notlar, cümleler kaderin bir köşede karşısına çıkaracağı büyük hikayelerin habercisiymiş gibi gelirdi ona. Kendi yazdığı notlardan kaderine niyet çekerdi. Çok fazla uğraşma, en iyi şeyler beklenmedik zamanlarda olur da bu cümlelerden biri olmalıydı. Gün günden birçok konuda ümidi azalırken kendisine söylediği teselli cümleleri yerine geçiyor, ümitlerini ışıtıyordu kağıtlara, sayfalara saklanmış bu sözler. O sıralar kim bilir hangi korkularının çevresinde dolanırken hissettiği duygularla, İnsan yaşamı boyunca nereden geldiğinin ve nereye gideceğinin korkusunu gidermeye çalışır diye yazmış bir keresinde de. Bütün günü eski defterlerin, kağıtların, notların başında geçirdi. Üzerinde yaşamadığı bir hayatın yorgunluğu, uyuşuk bir karamsarlığa yol açan ağır kıvamı vardı. Cümlelerin hepsi birden fazla gelmişti. Başlangıçsızlığın hikayesi. ''Birini mi arıyorsun?'' dedi. ''Haydi çekinme, sor.'' Göz bebekleri sert bakışlarına güç katan bir parlaklıkla ışıyordu. Dudakları kıpırdayacak gibi oldu bir an ama suskunluğunu sürdürdü. Diğeri, ''Bir zamandır herkes birbirini arıyor zaten. Yanlış yerde, yanlış zamanda, eskiden burun kıvırdığımız bir oyunu seyreder gibi.'' dedi. Sessizliğini bozmaya karar verdiği göz bebeklerinde ışıdı ilkin. Tek bir sözcük çıktı ağzından. Uzun cümleler ağırlığında tok bir sözcük. Gerisini kimse duymadı. Arayan, aranan her şey o sözcüğün ardında kalıp kayboldu. Başlangıçsızlığın hikayesidir bu. Hiç karşılaşmamış olmanın hiçbir gelecek vaat etmeyen hikayesi, tıpkı diğer kısa hikayeler gibi. Katlanmak. Hayata katlanmak bir şey değil. Bir biçimde katlanırsın. Ne olacak? Asıl korkutucu olan ölümden sonraki hayata katlanmaktır. Bilinmezliğe katlanmaktır. Ölümden sonra bir hayat yoksa mesele yok. En azından benim için bir mesele yok çünkü istediğim bu. Ama varsa o zaman biz de varız demektir. Asıl katlanılmaz olan bence budur. Düşün, gene biz olacağız. Biz. Biz kendimize katlanamazken gene biz. Sonra gene ötekiler olacak. Hani şu bildiğin ötekiler. Bana ötekilere katlanabilen birini göster. Ardından gene olaylar, hikayeler ve bunları konuşma, anlatma, yazma isteği olacak. Uçucu ruhların kelimelerin ağırlığı olacak mı, olmayacak mı? Yaşamaktan değil. Katlanmaktan yorulmuşken bunca yıl dönüp yeniden katlanmak. İçimi sıkıntı basıyor bunları düşündükçe. Hiçliğe inanmak istiyorum, hiçliğin varlığına. Benim için cennet o. Artık hiçbir şeyin olmaması, hikayesizlik. Sahafın söylediği. İnsanların okudukları kitapların sayfalarına karışıp kayboldukları günler çok geride kaldı. Kitaplara uğrayıp hayata kahraman olarak dönenlerin zamanı çoktan geçti. Yazmakta olduğu kitabın içinde karşısına çıkan bir diğer kitabın içine girdikten sonra kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan hayalkarlar da yok artık. Kelimeler alemi kalmadı artık. Sayfadaki sihir söndü. Hayat ağır, acımasız bir hakikatle boşalmış ruhların uğultusunda ne şiiri, ne sözcüğü, ne yazıyı, ne kitabı duyuyor. Yalnızca uğultu. Tohumu ağaca yaratılış zamanlarına kadar giden en eski orman aynı vahşetle uğulduyor dünyada sanki. Dükkanı kapatıyoruz bu uğultuda. Birkaç yıla kalmaz hiçbirimizin dükkanı kalmaz hayatta. Hayatta kalma pahasına kaptırdıklarınızın hesabını siz yapın, siz düşünün. Yarın dükkanın mülk sahibine teslim edeceğimiz yalnızca bir anahtar değil, bir dünyadır efendiler. Kiminizin içinde yaşayıp hiç uğramadığı dünya. Hatırlamanın serabı. Geçici şeylerin serabı, nesnelerin basit uykusu, hiçliğin rüyası, zamanın dipsiz anlam kuyusu, bellek denen tortu. Daha nice şey sayılabilir değil mi şu gündeliğin kavurucu yalnızlığına, varoluşun nedensiz sıkıntılarına ad ve anlam bulmak için öyküler, olaylar, hayaller, açıklama yerine geçebilecek bir şeyler aranır, uydurulur, yakıştırılır, söylenir hep. Kendi sözlerimizin çöplüğü şöyle üstün körü karıştırıldığında bile kim bilir zamana, hayata ait tözü ışığa çıkmamış neler bulunur. Diyelim bir şeyler düşünmediğiniz, dalgın olduğunuz, bir şey yapmadan oturduğunuz bir anda hiç aklınızda yokken, yıllardır unutmuşken kaç zaman öncesinden sıradan bir an bütün canlılığı ve parlaklığıyla çıkıp gelmez mi? O zaman şaşırmaz mısınız kendinize? Evet, bir zamanlar gittiğiniz bir kentte anısının sizde hiçbir izi olmayan lokanta masası. Başka bir kentte hiçbir özelliği olmayan bir akşam köşesini döndüğünüz sokak, bir meydan, bir evin oturma odası, girdiğiniz herhangi bir dükkan. Her şeyin sizden habersiz ama bu kadar sizde saklanmış olması. Her şeyin ama her şeyin günün birinde bir şey olmamış gibi saklandıkları yerden çıkıp apansız görünmesi. Bütün bunlarda öykü sanatını hatırlatan bir şey yok mudur? Gazete örtüsü. Şimdi devrim uğruna ölsen ne çıkar dedi gazetenin baş sayfasında yer alan üzerine gazete serilmiş ölünün fotoğrafına bakarak. Bu gazeteler her şeyin üstünü örtmüyor mu zaten? Bu gazetelerden hiçbir şey görünmüyor artık. Zamanı karıncalandıran sızılı bir sessizlik oldu aralarında. Diğeri önceki ölenleri hatırlattı, kendi gençliklerinin ölülerini. Yaşamını feda etmenin bir anlamı olduğu zamanda öldüler onlar dedi. Şanslı ölülerdi, ölülerinin bir kıymeti vardı. Onlar gazete örtülerinin altında kaybolmadılar. Sonra zaman koyulaşıp ortalık ağrana, kendileri tükenene kadar konuştular. Unuttum sandıkları şeyleri bile hatırladılar. Sabah bir yenilgiden çıkmış gibi değil, yenilenme gereksinimini her zamankinden daha fazla hissediyormuş gibi... Şimdi zamana katlanmayı öğreniyoruz dedi. Bak bu eskiden bilmediğimiz bir şeydi. Selama çıkmak. O an nedense selama çıkan aktörlerin oyun sonrası boşalmış simaları geçmişti gözlerinin önünden. Hiç beklemediği bir anda karşı karşıya kaldığı manzarayla gözünün önünden geçen boşalmış aktör simaları arasında zihninin nasıl bir bağlantı kurmuş olduğunu kendi de bilmiyordu. Tuhaf bir çakışma anı, yıllardır tanıdığınızı sandığınız adamı bir yabancı olarak görmekle içinizde size yabancı bir yerin aynı anda su yüzüne çıkması. Hafta başı gittiği iş gezisinden beklenmedik bir anlaşmazlık sonucu erken dönmek zorunda kalmıştı. Evin kapısını açıp içeri girdiğinde onlar yarı çıplak bir halde salondaki taban halısının üzerinde sevişiyorlardı. Kısa bir süre salondaki varlığını fark etmemişlerdi onun. Sehpanın üzerinde içki kadehleri, sigara ölüleriyle dolu küllük, fındık, fıstık neden sonra bir an başlarını kaldırıp onu gördüler. Yakalandığını anladığı anda yüzü bambaşka biri olana kadar tüm ifadesi boşaldı adamın. neden sonra selama çıkmış bir aktör gibi farklılaşmış bir yüzle boşluğa gülümsemeye başladı. Gülümsediğinin farkında değildi. Hiç beklemediği bir biçimde faka basmanın kızgınlığıyla geri dönüşsüz bir anın içine düşmüşlüğün, ümitsizliği adamın yüzünü yeniden biçimlendirmeye başladığında daha fazla görmesine gerek kalmadığı düşüncesiyle hiçbir şey söylemeden kapıyı çekip çıktı kadın. Aldatmak, aldatılmak, yakalanmak, selama çıkmak gibiydi demek. Neden o an kendi geçmişinden onca anıya ait herhangi bir resim değil de selama çıkan aktörlerin yüzü gelmişti gözlerinin önüne? Neden yaşamı boyunca seyirci olmaktan öte hiçbir ilişkisinin olmadığı tiyatrodan bir örnekle kafasına kazınmıştı o kötü gün, o acı sahne? Çeşitli akıl yürütmelerle ulaştığı yaklaşık sonuçlar kendini ikna etmeye yetmez. Bunca zaman sonra bile onun için hala bir bilmecedir bu durum. İştah, mide. Senin hikayen başlamak için her seferinde aynı yere dönüyor. İkimizin bu konudaki umutsuzluğu da. Gene hayvan gibi yemek yedin, kendini alamıyorsun. Çünkü mutsuzsun. Hırsını kendinden almanın eski, bilinen yollarından biri de bu değil mi? Bilmediğinden değil elbet, sadece bildiğini görmezden geliyorsun. Gövdeye eziyetin çeşitleri vardır. Seninki de bu. Yemek yemiyor, kendini cezalandırıyor, daha çok dibe batmak istiyorsun. Seni mutsuz, bedbaht eden iştahın kaynağını kendiyle cezalandırıyorsun. Biliyorum, bunları söylediğim için nefret ediyorsun benden. Biliyorum, şu söylediklerimdeki gözlem payı pek derin sayılmaz ama mutsuzluk derin. İnsanlar gözlerine, saçlarına, ciltlerine gösterdikleri özeni ve saygıyı midelerine de gösterebilselerdi, bu sorunun üstesinden gelebilirlerdi belki. Midelerini görmüyorlar çünkü. Hayal edemiyorlar. Daha doğrusu kendilerinin çukuru, mezarıymış gibi görüyorlar onu. İçine her şeyi atabilecekleri ve gerisine karışmayacakları bir kara delik. Ancak şiştiğinde, ekşidiğinde, ağrıdığında, kustuklarında hatırladıkları zavallı organ. Ağız tadı, damak zevki ve kara delik. Sözümü bitirmedim daha. Nereye gidiyorsun? Bir kadın yazar sorunsalı. Hırçınlığıyla ünlü bir kadın yazar, gördüğü tedavi sonuç vermemiş, artık sayılı günü kalmış bir diğer kadın yazarı hastane odasında ziyaret eder. Soluk almakta güçlük çeken, direnlere bağlı olarak hasta yatağında gelenlere, belki de son kez gülümsemeye çalışan hastaya, odadaki diğerlerinin tanıklık değeri taşıyan varlığını unutmak pahasına ısrarla sorar. "Ben senin kadar verimli olamadım yazarlığımda. Kocanın da, senin de gelir durumunuz pek iyi sayılmazdı. Hep merak etmişimdir, sen onun için mi bu kadar verimli oldun?" Duymak istediği yanıtı alamadıkça, sorusunu yinelemekte bir sakınca görmez. Odadakilerin sonradan anlattığına bakılırsa, ısrarcılığında hem arkadaşına az zamanı kaldığını hatırlatan bir kabalık vardır, hem de yaşamı boyunca kendi solculuğuyla kocasının zenginliği arasında sıkışıp kalmış sıkıntısını bir hasta yatağının başucunda halletmeye çalışmanın ümitsizce çırpınışı. Öyküde gözlemin önemini bilen yazar, başkalarının gözlerini hesaba katmayı hiçbir zaman unutmamalıdır. Görülür, okunur ve günün birinde yazılırsınız. Keşke bunu daha önce kendiniz yapsaydınız. Ailenin önemi. "Sen ne kadar inkar edersen et, yazdıklarında derin bir aile özlemi görüyorum," demişti. Karşısında oturanın kendisinden bile sakladığına inandığı bir açığını yakalamışçasına. Sonra aile kurmanın öneminden söz etmiş, sigarasından bir duman, konyağından bir yudum, başını bilmiş bilmiş sallamıştı. Niyetiyle değilse bile söylemiyle karşısındakinin ömür boyu aile hasreti çekmeye yazgılı düzen dışı bir ibne olduğunu yüzüne vurur gibiydi. Öteki, "ailenin öneminden söz açılmışken," diye başlayıp onun ve ailesinin hakkında bildiklerini sayabilirdi, yapmadı. Örneğin şu yaşında bile hala bir iş tutmadığını, babasının parasıyla yazları Bodrum, kışları İsviçre'lerde aylaklık ettiğini söyleyebilirdi. Şirketlerini korumak için babasının ölen ortağının karısıyla evlenmiş olduğu kimseler için bir sır değildi. Babasının zamanında arkadaşlık, yoldaşlık ettiği solcuları ihbar ederek çok kişinin canını yakmış eski bir polis ajanı olduğu yaygın bir söylentiydi. Ama asıl parayı kaçakçılıktan kazanmıştı. Küçük oğlunun karısına defalarca sarkıntılık ettiği, onu kendisiyle yatmaya zorladığı konuşuluyordu etrafta. Aile içinde herkesin bildiği ama akşam sofralarında peçetelerle kibarca kurulanan ağızların suskun kaldığı küçük aile sırlarıydı bunlar. 12 Eylül sonrasıydı. Nüfuzu iyice artmış olan baba servetine servet katmıştı. Küçük gelin arada bir kayınpederinden nedensiz yere dayak yese de birlik ve beraberliklerini korumuşlardı. Ailenin önemine inanmak zorundaydılar. Aklından geçenlerin hiçbirini dile dökmeden, yüzündeki zırhlanmış gülümsemenin ardında karşısındakinin söyleyeceklerini bitirmesini bekledi, sonra izin isteyip kalktı. Çıkarken, "Bir süre buralarda olmayacağım," dedi. "Döndüğümde ararım artık." Kayıtsız. Adını Tamara koymuş babası. Daha çok zamanın dansözleri arasında popüler olan bir admış bu. Babasının hatırasına gösterdiği hürmet gereği sonraki yıllarda da adını değiştirmemişti. Aslında aile çok sonra öğrenmiş, babanın bir zamanlar Tamara adlı bir dansöze deli gibi vurulup onun hatırasını kızında yaşatmak istediğini. Ama iş işten geçmiş, kızcağız ilkokulu bitirip ortaokula başlamış bile. Ona söylemişler taşıdığı adın bu yanık hikayesini, öğrenmesi çok sonradır. Eskinin kara plaklarının yeniden moda olduğu günlerdi. Tamara Hanım'ın aklı hep haylazlıklara, muzurluklara çalışan büyük torunu, bir gün sahaflardan aldığı eski bir 45'lik plağı getirip eve, yüksek sesle, "Tamara, Tamara, paraları verdin kumara. Cihanda tek meleğim, bir tanecik bebeğim. Geleceksen haber ver, ben sana geleceğim. Tamara, Tamara," diye ucuz bir göbek havası şarkısını yüksek sesle kıkırdayarak çaldığında birden içinin hiç olmadığı kadar acıdığını hissetti Tamara Hanım. Yıllardır sinip saklandığı yerde su yüzüne çıkacağı anı beklemiş bir acıydı bu. Geçmişte kalmış, önemsenmemiş, üzerinden atlanıp geçilmiş sanılan, insanın kendisine bile uzak bir yerlerinde sinsice seyiren pıhtının acısı. Kimsenin kimseyi sevmediği ama birbirine katlandığı, geçimsizliklerle dolu, sıkıntılı, kavruk bir aile hayatının üzerine mühürler gibi konmuş bir adın gölgesinde geçirdiği, yıllar zaten hiçbir zaman kendine ait değilmiş gibi gelmişti ona. Sanki o hiç yoktu da tanımadığı bir kadın, eski bir aşk, bir zamanlar baba dediği tanımadığı bir adam ve onların kendisine çok uzak hikayesi çalıyordu pikapta. Ta başından dışına sürüldüğünü hissettiği dünyayı bunca yıl sonra hiçbir şey bu kadar etkili biçimde hatırlatamazdı Tamara Hanım'a. Arsız bir alaycılıkla pikapta çaldığı şarkının izlerini babaannesinin yüzünde okumaya çalışan torununa, arada bir başını kaldırıp hayatın bugüne kadar ona öğrettiği en iyi şey olan kayıtsız ifadeyle bakmayı sürdürdü. Sevişme sonrası. Bir deniz kazasında karaya vurmuş insanların yorgunluğuyla yan yana uzandık. Bitkinliğin bağışladığı bir ayıklık hali gelmişti üzerimize. İkimiz de az önce birbirleriyle tutkuyla sevişen, birbirinin teninde tüten insanlar değildik artık. Deniz bitmiş, dalgalar dinmiş, köpükler sönmüştü. Az önce birbirimize arzu ve tutkuyla sarılırken, öperken, arada bir durup bakışırken seviştiğimiz kişi, her kimdiyse şimdi yanımızda uzanmış duran o değildi. Pencereden vuran kirli ışıkta birbirimizde göz ucuyla gördüğümüz, yeniden düzene girmesini istediğimiz soluğumuza yetişmeye çalışan göğüslerimizin hızla inip kalkmasıydı yalnızca. Musluktan damlayan su, saatin tiktakları. Gölgede. En son çıkan albümler, şarkılar konuşuluyordu masada. Ortalıklara çıkıp nedenle çırpınsalar da bazı insanlarda star tohumu yoktur. Bir türlü olamazlar dedi. Bakma çıkardıkları gürültülere. Bunu söylerken aklında adını dillendirmediği bir başkası vardı aslında. Onu içinden anmak bile yüzüne bir ucu gençlik yıllarına kadar giden geniş bir gülümsemenin yayılmasına yetti. Düşünüyordu. Kusursuz bir ciddiyet içinde seyircisiyle arasına hep bir mesafe koyduğu halde her seferinde seyirciyi avucunun içine almasını bilirdi. Şarkı söyleyişinde büyük sanatçılara özgü büyüleyici bir sunumun bütün sanatsal inceliklerini barındırırdı. Yoğun, berrak, alabildiğine özgün ve yüksek titreşimli, taklitçisi çok olur ama mirasçısı kolay çıkmazdı böylelerinin. Fotoğraflarında kimi zaman huysuz ya da hüzünlü görünse de zamanı geldiğinde hayata çalım atmayı bilen hafif küstah bir hali vardı. Süsüne, gösterişine kaçmadan çeliksi bir zarafet içinde söylerdi şarkılarını. Sonra geriye çekilirdi, kimselerin kendine ulaşamayacağı gölgelik bir yere. Sahnede aldığı andan itibaren tavizsiz duruşundan yayılan ışıkta bir sır olduğunu sezerdiniz, varlığını hissettiğiniz ama ne olduğunu bilemediğiniz bizlerin dünyasına ait olmayan bir sır. Evet, kimi zaman huysuz görünürdü ama aslında öyle olmadığını bilirdiniz. En hüzünlü görünüşünde bile o hüznün üstesinden gelebilecek bir gücün varlığı titreşirdi. Ulaşılmazlığı, yalnızlığı seçmişlerin taşımayı bildikleri sihirli bir güç. Yıllar önce o daha hiç kimseyken sevmişlerdi birbirlerini. Onda aşık olduğu şeylerin onları erken ayıracağını, star tohumu taşıyan bir kadını uzun süre avucunda tutamayacağını daha o toyluk günlerinde bile sezmişti. Öyle de oldu. Aşkı yarım kalacak ama hayranlığı ömür boyu sürecekti. Bir zamanlar onunla sevgili olduğunu herkesten saklamanın tadını çıkarıyordu nicedir. Bu büyük starın sevgilisi olduğunu kimseler bilmiyordu. Bu da onun gücüydü. Uğurlamayı bilmenin, geri çekilmenin, gölgede durmanın gücü. İkinci ayrımın sonu sayfa 47.